Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 1. Kaset 2. Yüz Sayfa 21 12. İşletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, örgüt içi ve dışı, kişi ve grupların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi gütmesine ne ad verilir? A. Sosyal fayda, B. Stratejik planlama, C. Stratejik yönetim, D. Reklam, E. Sosyal sorumluluk. Yanıt anahtarı 8D 9E, 10C, 11C, 12E. Ünite 6. Yönetim kavramı. Ünite ile ilgili bilgi. Yönetim türlerini ve yönetimde klasik yaklaşımları çok iyi öğrenin. Ara sınav 2, final bütünleme 1-2. 1. Yönetim tanımı. Yönetimin üzerinde anlaşılan en önemli tanımı, başkaları vasıtasıyla iş görmektir şeklinde olmuştur. Bu tanımda göstermektedir ki yönetim ancak birden fazla kişinin varlığı ile ortaya çıkan bir olgudur. Başlangıçta teknoloji ekseninde toplanmış olan yönetim tanımı değerini yitirmiş, yöneticinin işi daha az teknoloji fakat daha çok insan yönetimi şekline dönüşmüştür. Yönetim ve yönetici sözcükleri dilimizdeki idare, sevk ve idare, idareci, sevk ve idareci, müdür gibi terimlerin karşılığı olarak kullanılmaktadır. 2. Yönetim süreci. Yönetim süreci, bu süreci işleten gruplar açısından ele alındığında 3 tür yönetimden söz etmek mümkündür. A. Ailesel, B. Siyasal, C. Profesyonel. A. Ailesel yönetim. Bir işletme yönetiminde karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir bölümünün bir ailenin üyelerinden oluşması halinde ailesel yönetim söz konusudur. En önemli özelliği, üst yönetim basamaklarının belirli aile, birey ve akrabalarına açık olmasıdır. İşletmelerin kuruluş aşamalarında geniş ölçüde rastlanmaktadır. Ekonomik gelişme sürecine yeni giren, eğitilmiş insan gücü kıt olan toplumlarda ailesel yönetim etkin olmuştur. B. Siyasal yönetim. İşletme sahipliğinin, temel politik karar organlarının ve önemli yönetim basamaklarının belirli siyasal eğilim ve ilişkilere sahip kişiler tarafından doldurulması durumunda ise siyasal yönetimden söz etmek mümkündür. C. Profesyonel yönetim. Yönetimin uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulmasıdır. Bu kavram yönetim işini bir meslek haline getirir. Yönetimin değişik boyutlarına gelince. 3. Yönetici. Ekonomik ilişkilerin gelişmesi sonucu ekonomi teorisindeki tipik sahip yöneticinin yerine profesyonel yönetici ortaya çıkmıştır. Profesyonel yönetici, işletme sahiplerinin kar payı alacaklarından, üretim ve istihdam seviyesinin ne miktar olacağına kadar geniş bir alanda karar almaktadır. 4. Örgüt. Örgüt, birincil olarak bir yapı, iskelet, önceden planlanmış ilişkiler topluluğu, ikinci olarak yapının oluşturulması süreci, hatta üçüncü olarak ise toplumdaki diğer varlıklar arasındaki bir sosyal sistem olarak tanımlanmaktadır. Doğal olarak örgüt yapısı, grubun faaliyetlerini koordine eden, birbiriyle uyumlu hale getiren mekanizmadır. 5. Yönetim basamakları. Başkalarının çalışmaları ile belirli amaçlara ulaşmaya çalışan her kişi bir yöneticidir. Örgüt basamakları yükseldikçe yöneticilerin sahip olmaları gereken yetenek ve beceriler de farklı olmaktadır. Yönetici, becerisini geliştirebildiği ölçüde teknisyenlikten kurtulabilecektir. Bir örgütte genel olarak 3 basamak vardır. A. Alt basamak, operasyonel düzey. İşlerin fiilen yapıldığı, teknik ve ekonomik rasyonelliğin esas olduğu basamaktır. Kısa süreli ve günlük işlerle uğraşırlar. B. Orta basamak, koordinatif düzey. C. Üst basamak, stratejik düzey. İşletmenin geleceği ile ilgili politik nitelikteki kararların alındığı kademedir. Bakış açısı uzun sürelidir. Basamaklar arasındaki farklılığa neden olan unsurlar şunlardır. A. Her basamakta yapılan işlerin öngördüğü zaman. B. İlişki. 6. Yönetim düşüncesinin gelişmesi. A. Yönetimde klasik, geleneksel yaklaşım. Klasik veya geleneksel örgüt teorisi adı altında 3 ayrı yaklaşım bulunur. Bilimsel yönetim yaklaşımı, yönetim süreci yaklaşımı ve bürokrasi yaklaşımı. Klasik teorinin bu 3 temel yaklaşımını ele almadan önce bu 3 yaklaşımın ortak fikirlerini açıklayalım. A. Klasik teoride insan unsuru ikinci plandadır. B. İnsan pasif bir unsur olarak kabul edilir. C. Örgüt içi ilişkileri öne almış, dış çevre şartlarını soyutlamıştır. 1. Bilimsel yönetim yaklaşımı. 1900'lerin başlarında verimliliği hızla arttıran bu yaklaşım Frederick Taylor tarafından öne sürülmüştür. Gent, Frank, Lillian Gilbert ve Emerson katkıda bulunmuştur. Taylorizm ve yaklaşımının ana ilkeleri şunlardır. Gelişigüzel değil, bilimsel yöntemlere dayalı çalışma. Başıbozuk değil, ahenk ve koordinasyonun sağlandığı bir çalışma. Kişisellik değil, yardımlaşma. En az girdiyle en çok çıktığı sağlayacak bir çalışma, eğitime önem verme. Bu yaklaşım daha çok örgütün alt basamaklarını ilgilendirir. 2. Yönetim süreci yaklaşımı. Öncülüğü Henry Fayol tarafından yapılmıştır. Ekonomik etkinlik ve rasyonellik fikri esas alınmıştır. Fayol'e göre bir örgütteki faaliyetler 6 grupta toplanır. Teknik faaliyetler, üretim. Ticari faaliyetler, alım-satım. Finansal faaliyetler. Muhasebe faaliyetleri, güvenlik faaliyetleri, yönetim faaliyetleri. Yönetim faaliyetleri planlama, örgütleme, emir, komuta, koordinasyon ve denetimden oluşur. Taylor daha çok iş tasarımı ve işlerin yapılma şekliyle ilgilenmesine karşılık, Fayol örgütün tamamını ele alarak iyi bir örgüt dizaynı ve yönetim ilkelerini araştırmıştır. 3. Bürokrasi yaklaşımı. 1900'lerin başında Max Weber tarafından geliştirilmiştir. Başlıca özellikleri şunlardır. İşlevsel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü, açık seçik bir şekilde belirlenen hiyerarşik yapı, ilke ve yöntemler, her basamakta işlerin nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılı ilkeler ve yöntemler geliştirilecektir. 7. İşletmeciliğe katkıda bulunanlar. Adı Henry Fayol, en önemli katkısı yönetim teorisi. Harrington Emerson, bilimsel yönetim. Frederick W. Taylor, bilimsel yönetim ve zaman etütleri. Henry L. Gent, yönetim ve işçiler arasındaki ilişkiler ve şemalama teknikleri. Max Weber, bürokrasi teorisi. Frank Gilbert, hareket etüdü. Mary Parker Follett, halkla ilişkiler. G. Elton Mayo, beşeri ve sosyal faktörler. Chester Bernard, yönetimin sosyolojik yönü. 8. Yönetimde davranışsal, neoklasik yaklaşım. Klasik teorinin eksik bıraktığı insan unsurunu inceleme konusu yapmıştır. Neoklasik örgüt teorisinin gelişmesine katkıda bulunan yazarlar, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi değişik alanlardan gelmişlerdir. Yaklaşımın temellerinden biri de yöneticilerin örgütleri çeşitli ihtiyaçlara sahip insanların bir araya gelmesiyle oluşan birimler olarak ele alması ve sosyal bir örgüt kurmak zorunda olduklarını öne sürmesidir. 9. Yönetimde modern sistem yaklaşım. Sistem belirli girdiler alan, bunları işleyen ve çıktı elde eden bir bütündür. Yöneticinin ana görevi bu girdi süreç çıktı akışının düzenlilik ve sürekliliğini sağlamaktır. Sistem yaklaşımı tek başına yeni bir bilimsel disiplin olmaktan çok, belirli olayların, durumların ve gelişmelerin incelenmesinde kullanılan bir yaklaşımdır. Sistem yaklaşımının amacı yönetim olaylarını başka olaylar ve dış çevre şartları ile ilişkiler yumağı olarak incelemektir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Neoklasik örgüt teorisinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. İşletmede ücret standartlarının oluşturulması üzerinde durması. B. Örgüt içi etkinliğin sağlanması üzerinde durması. C. İş gören verimliliğini temel alması. D. İnsan unsurunu inceleme konusu yapması. E. İş analizleri üzerinde durması. Yanıt D'dir. Neoklasik örgüt teorisi, klasik teorinin eksik bıraktığı insan unsurunu inceleme konusu yapmıştır. 2. Temel politik organların ve hiyerarşik yapıdaki basamakların uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulması hangi yönetim türünü ifade eder? A. Profesyonel yönetim, B. Otokratik yönetim, C. Demokratik yönetim, D. Ailesel yönetim, E. Siyasal yönetim. Yanıt A'dır. Profesyonel yönetim, yönetim işinin bir meslek haline gelmesiyle ilgilidir. 3. Bilimsel yönetim yaklaşımına öncülük eden kişi kimdir? A. Frederick Taylor, B. Henry Fayol, C. Henry Gent, D. Elton Mayo, E. Peter Drucker. Yanıt A'dır. 1900'lerin başlarında Frederick Taylor tarafından öne sürülmüştür. 4. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetimin Taylorizm ilkelerinden biri değildir? A. Ahenk ve koordinasyonun sağlandığı bir çalışma. B. İşlevsel uzmanlaşmaya dayalı iş bölümü. C. En az girdiyle en çok çıktının sağlanması. D. Kişiselliğe değil yardımlaşmaya dayalı çalışma. E. Bilimsel yöntemlere göre çalışma. Yanıt B'dir. Taylorizmin böyle bir yaklaşımı söz konusu değildir. 5. Yönetim olaylarını başka olaylar ve dış çevre şartları ile ilişkiler yumağı olarak inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilimsel yönetim, B. Bürokrasi, C. Yönetim süreci, D. Sistem, E. Geleneksel. Yanıt D'dir. Sistem yaklaşımının diğer adı modern yaklaşımdır. 6. Yönetim süreci yaklaşımına öncülük eden kişi kimdir? A. Max Weber, B. Lillian Gilbert, C. Frederick Taylor, D. Henry Fayol, E. Frank Gilbert. Yanıt D'dir. Klasik teorinin ikinci yaklaşımı olan yönetim süreci yaklaşımına Henry Fayol öncülük etmiştir. 7. Bürokrasi yaklaşımına öncülük eden kişi kimdir? A. Peter Drucker, B. Max Weber, C. F.J. Rodlisberger, D. Elton Mayo, E. H. Emerson. Yanıt B'dir. 1900'lerin başlarında Alman sosyoloğu Max Weber tarafından geliştirilmiştir. 8. Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyeti süreçlerinden biri değildir? A. Planlama, B. Örgütleme, C. Yasama, D. Emir komuta, E. Denetim. 9. Şemalama teknikleri konusunda çalışma yapan bilim adamı kimdir? A. Fayol, B. Emerson, C. Taylor, D. Gent, E. Mayo. 10. Aşağıdakilerden hangisi Fayol'a göre bir örgütteki faaliyetlerden birisi değildir? A. Teknik faaliyetler, B. Ticari faaliyetler, C. İş gören değerlemesi faaliyetleri, D. Yönetim faaliyetleri, E. Güvenlik faaliyetleri. 11. Bir işletmede işlerin fiilen yapıldığı, teknik ve ekonomik rasyonelliğin esas olduğu yönetim basamağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Orta basamak, B. Koordinatif düzey, C. Operasyonel düzey, D. Üst basamak, E. Stratejik düzey. 12. Başkaları vasıtasıyla iş görmek şeklinde tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Planlama, B. Koordinasyon, C. Yürütme, D. Yönetim, E. Denetim. Yanıt anahtarı 8C, 9D, 10C, 11C, 12D. Ünite 7. Yönetim işlevleri. Ünite ile ilgili bilgi, işletme işlevlerine ve tanımlamalarına dikkat ediniz. Ara sınav 2, final bütünleme 1-2. 1. Yönetim işlevleri. Temel sayılabilecek yönetim işlevleri şunlardır. Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, denetim. A. Planlama işlevi. Yönetimin birinci ve en önemli safhasıdır. Plan bir karar veya kararlar toplamıdır. En geniş anlamıyla plan, bugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin, nelerin istendiğinin kararlaştırılmasıdır. Planlama ise planı ortaya çıkarmak için sarf edilen çabaları, yani bir süreci ifade eder. 1. Planlamanın özellikleri. Planlama olayının iki temel özelliği vardır. Planlama, geleceğe dönük bir düşünme, değerleme, araştırma ve inceleme işidir. Planlama ile risk, amaç ve varsayımlar arasında sıkı ilişkiler vardır. 2. Planlama çeşitleri. A. Planlar, gelecekle ilgili kapsadıkları zaman sürecine göre kısa, 1 yıla kadar, orta, 1,5 yıl arası ve uzun, 5 yıl sonra. Süreli planlar olmak üzere 3'e ayrılır. Örgütün alt ve orta basamaklarında daha çok kısa ve orta vadeli planlar, üst basamaklarda ise orta ve uzun vadeli planlar yapılmaktadır. B. Programlar. Planların zaman boyutuna oturtulmasını, bütçeler planların finansal boyutunu, politikalar, çeşitli konularda verilecek kararları kolaylaştıran kılavuz veya ilkeleri, prosedürler ise herhangi bir işin nasıl yapılacağını safha safha açıklar. B. Örgütleme işlevi. Örgütleme, değişen iç ve dış koşullar nedeniyle yapı ve süreçte yapılan düzenlemeleri içerir. örgüt yapısının temel taşı işlerin, mevkilerin belirlenmesidir. Yani yapılacak işler bir araya getirilerek örgüt pozisyonları oluşturulur. Bu işin evreleri şunlardır. Bir pozisyonda yapılacak işleri belirlemek, kişinin yetkilerini belirlemek, kişinin hangi bilgi, yetenek ve beceriye sahip olması gerektiğini belirlemek. Böylece karşımıza kişiye bağlı olmayan biçimsel örgüt pozisyonu çıkmış olur. Örgüt yapılandırılırken dikkate alınması gereken başlıca unsurlar şunlardır. Örgüt basamaklarının sayısı, bölümler, karar verme otoritesinin dağılımı, bilgi akış sistemi, fiziki birimlerin dağılımı, gerekli personelin nitelikleri. 1. Biçimsel örgüt. Örgütleme süreci sonunda ortaya çıkan yapı biçimsel örgüt yapısıdır. Biçimsel yapı önceden bilinçli olarak ve belirli bir amaç doğrultusunda oluşturulan ilişkiler topluluğunu ifade eder. 2. Biçimsel olmayan örgüt. Biçimsel olmayan örgüt yapısı kendiliğinden, doğal olarak bilinçli bir tasarım olmadan ortaya çıkan ilişkilerin ifade ettiği yapıdır. 3. Örgüt yapılarını belirleyen unsurlar. A. Amaç. Örneğin, belirli işlerin tekrarı yapılacaksa bürokratik yapı, değişik işler yapılacaksa organik yapı daha uygun olacaktır. B. İş bölümü ve uzmanlık derecesi. C. Biçimselleşme derecesi. İşler görülürken belirli ilke ve yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlığı ifade eder. D. Denetim alanı. Bir üste kaç astın bağlanacağı ile ilgilidir. E. Örgütteki basamak sayısı. F. Merkezileşme derecesi. Karar verme yetkisinin basamaklar arasında dağılımı ile ilgilidir. G. Çapraşıklık derecesi. Örgütün yatay, dikey ve coğrafi olarak yayılma derecesini ifade eder. E. Bölümleri ayırma. I. Emir komuta. I. Komite ve gruplar. J. İletişim kanalı ve şekli. C. Yürütme, uygulama işlevi. Son yıllarda yalnızca liderlik işlevi olarak da adlandırılan bu işlevin özelliği, işlerin fiilen yapılma ve hedeflere ulaşma safhalarını kapsamasıdır. Bu konuda motivasyon önemli bir yer tutar. Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere davranmaları ve bu amaç için sahip oldukları bilgi, yetenek ve enerjiyi tam olarak işe koymaları şeklinde tanımlanır. Kişiyi motive eden şey, o kişinin ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçları 5 grupta toplayabiliriz. İhtiyaçlar hiyerarşisi. 1. basamak fizyolojik ihtiyaçlar, 2. basamak güvenlik ihtiyacı, 3. basamak sosyal ihtiyaçlar, 4. basamak benlik ihtiyacı, 5. basamak kendini tamamlama ihtiyacı. Yöneticinin iş göreni motive etmekte kullanabileceği bir diğer araç. Kişinin gösterdiği davranışın büyük ölçüde bu davranışın karşısında elde edeceği sonuçtan etkileneceği varsayımına dayanan bekleyiş yaklaşımıdır. D. Koordinasyon işlevi. Koordinasyonu uyumlaştırma, faaliyetleri aynı zamana denk getirmek, faaliyetleri birbirini destekler şekilde ilişkilendirmek, işlerin amaçları gerçekleştirecek şekilde birbirini tamamlamasını sağlamak olarak da tanımlayabiliriz. Yönetici koordinatörlük görevini yaparken çeşitli araçlardan yararlanır. Bunlar, iyi bir biçimsel örgüt yapısı, iyi bir iletişim düzeni, yönetim bilgi sistemi, periyodik toplantılar, iyi bir planlama, iyi işleyen bir geriye besleme sistemi, özel örgütsel birimler, uygun iş gören seçimi, açık ve seçik amaçlar. Koordinasyon eksikliğinin en önemli sonucu maliyet yüksekliği ve işlerin zamanında yapılmamasıdır. E. Denetim işlevi. Denetim işlevi ile yönetici gerçekleştirmek istediği amaçlara ne ölçüde ulaştığını belirlemekte, arada fark varsa miktarını ve nedenlerini araştırmaktadır. Denetim işlevinin 4 ana unsuru vardır. Standartların belirlenmesi, planlama, fiili durumun belirlenmesi, sapmaların belirlenmesi, düzeltici önlemlerin alınması. Örgütlerdeki iyi bir denetim sistemi aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır. İşin içeriğine uygun olmalı, sapmaları haber vermeli, süre belirlenmeli ve denetim bu sürenin sonunda yapılmalıdır. Geleceğe yönelik tahmine olanak vermeli, değişken olmalı, ekonomik ve anlaşılır olmalı. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevleri arasında yer almaz? A. Pazarlama, B. Denetim, C. Planlama, D. Örgütleme, E. Koordinasyon. Yanıt A'dır. Pazarlama yönetim gibi bir işletme işlevidir. 2. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin koordinatörlük görevini yaparken yararlanabileceği araçlardan biri değildir? A. İyi bir biçimsel örgüt yapısı. B. Uygun iş gören seçimi. C. Periyodik toplantılar. D. Açık ve seçik amaçlar. E. Denetim alanı. Yanıt E'dir. Denetim alanı örgüt yapısını belirleyen unsurlardan biridir. 3. Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısını belirleyen unsurlardan biri değildir? A. Denetim alanı. B. Merkezileşme derecesi. C. Personel sayısı. D. Biçimselleşme derecesi. E. İş bölümü ve uzmanlık derecesi. Yanıt C'dir. Örgüt yapısı belirlenirken personel sayısı dikkate alınmaz. 4. Planların zaman boyutuna oturtulmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? A. Bütçe. B. Yönetmelik. C. Prosedür. D. Program. E. Politika. Yanıt D'dir. Program planların zamanlanmasının yapılmasını ifade eder. 5. Biçimsel örgüt yapısının belirlenmesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi kullanılmaz? A. Komite ve gruplar. B. Motivasyon araçları. C. Bölümlere ayırma. D. Basamak sayısı. E. Biçimselleşme derecesi. Yanıt B'dir. Motivasyon araçları yürütme aşamasında dikkate alınır. 6. Aşağıdakilerden hangisi denetim işlevinin unsurlarından biri değildir? A. Standartların belirlenmesi. B. Fiili durumun belirlenmesi. C. Sapmaların belirlenmesi. D. Düzeltici önlemleri alınması. E. Basamak sayısının belirlenmesi. Yanıt E'dir. Basamak sayısının belirlenmesi örgütleme sırasında gerçekleştirilir. 7. Gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin kararlaştırılması işine ne ad verilir? A. Yürütme, B. Yönetim, C. Plan, D. Denetim, E. Örgüt. Yanıt C'dir. Tanımlama plana aittir. 8. Amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının araştırılması işlevine ne ad verilir? A. Örgütleme, B. Pazarlama, C. Motivasyon, D. Denetim, E. Yürütme. 9. Mevcut durumun belirlenmesi hangi yönetim işlevinin bir aşamasıdır? A. Denetim, B. Koordinasyon, C. Yürütme, D. Örgütleme, E. Planlama. 10. İhtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? A. Güvenlik, B. Fizyolojik, C. Sosyal, B. Benlik, E. Kendini tamamlama. 11. İşlerin fiilen yapılma ve fiilen hedeflere ulaşma safhalarını kapsayan yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Planlama, B. Denetim, C. Örgütleme, D. Koordinasyon, E. Yürütme. 12. Yönetimin birinci ve en önemli safhası aşağıdakilerden hangisidir? A. Planlama, B. Örgütleme, C. Yürütme, D. Denetim, E. Koordinasyon. Yanıt anahtarı 8D, 9A, 10B, 11E, 12A. Ünite 8. Örgütleme. Ünite ile ilgili bilgi. Örgütleme ilkeleri, yetki türleri ve örgüt şemaları çok iyi öğrenilmelidir. 1. Örgüt tanımı. Örgüt, belirli amaçlar doğrultusunda kişilerin çabalarını birleştirdikleri yapılandırılmış bir süreçtir. Örgüt, insanın birey olarak tek başına yapamayacağı işleri, iş bölümü yapılması sonrasında daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesini ifade eder. 2. Örgütleme ilkeleri. Sırasıyla bu ilkeleri inceleyelim. A. Bölümlere ayırma. Etkinlik ve verimliliği arttırmak için işler ve onları oluşturan görevler uzmanlaşmaya imkan verecek şekilde iş bölümüne gidilir. Bölümlere ayırmada çeşitli ölçüler kullanılmaktadır. Bunlar A. İşlev temeline göre bölümlere ayırma. İşler ve görevler niteliklerine göre bir araya getirilir. Örneğin, genel müdür, birinci basamak işlevler, personel müdürü, muhasebe müdürü, pazarlama müdürü, üretim müdürü. İşlevsel alt birimler. Uygulamada en çok rastlanan örgüt yapıları işlev esasına dayanır. Bu yapıda birinci basamakta işlev esas alınır. Böyle bir yapıda her bölüm yöneticisi yalnızca ilgili faaliyetlerden sorumlu olacaktır. Faaliyetleri koordine etme sorumluluğu genel müdüre aittir. İşlevsel yapı dar görüşlülük adı verilen ve sorunlara yalnızca kendi işlevi bakımından bakma eğilimini ifade eder. B. mal ve hizmet temeline göre bölümleme. İşlev yapısının aksine, iş ve görevler niteliklerine göre değil, ilgili oldukları mal ve hizmet cinsine göre gruplanacaktır. Örneğin, genel müdür, birinci basamak, muhasebe müdürü, pazarlama müdürü, alt birimleri, A nokta mali müdür, B nokta mali müdür. Bu tarz bölümlemeye daha çok büyük işletmelerde rastlanır. En önemli özelliği koordinasyonu kolaylaştırması, en önemli sakıncası pahalı bir örgütleme olmasıdır. C. Bölge temeline göre bölümleme. Özellikle coğrafi açıdan çok geniş ve değişik alanlara yayılmış işletmelerde belirli bölgelerdeki faaliyetler o bölge yöneticisinin sorumluluğuna verilmektedir. Bu yapı iletişimi ve karar vermeyi hızlandırmaktadır. B. Emir-komuta birliği. Emir-komuta birliği ilkesi bir örgütte her astın yalnızca bir üstten emir almasını ve bir üste karşı sorumlu olmasını öngörmektedir. C. Hiyerarşik yapı. Hiyerarşik yapı ilkesi emir-komuta birliği ilkesiyle yakından ilgilidir. Bu ilkeye göre işler ve mevkiler hiyerarşik bir yapı şeklinde örgütlenmeli ve bu işleri yapanlar da emir-komuta birliği ilkesine göre kimden emir alacaklarını bilmelidirler. D. Denetim alanı. Bu ilke birçok üste kaç sayıda kaç ast bağlanabileceği ile ilgilidir. Denetim alanını şu faktörler belirlemektedir. Örgüt düzeyi, yapılan işin niteliği, standartlaştırma derecesi, astların nitelikleri, kurma hizmetlerin varlığı, coğrafi yakınlık, koordinasyon derecesi, işlerin karmaşıklığı. E. Yetki ve sorumluluk denkliği. Yetki bir örgütü bütünüyle ayakta tutan bir unsurdur. Yetki kişiye değil, pozisyona, mevkiye bağlıdır. Sorumluluk ise bir şeyi yapma zorunluluğudur. Diğer taraftan örgütte yetki konusu tartışılırken, genellikle 3 ayrı tür yetkiden bahsedilir. Bunlar 1. Emir-komuta yetkisi. Bir örgütte bir üstün biçimsel olarak sahip olduğu astlarına emir verme hakkını ifade eder ve örgüt şemalarında kesiksiz bir çizgiyle ifade edilir. 2. Kurmay yetki. Biçimsel olarak sahip olunan başkalarına tavsiyede bulunma hakkıdır. 3. İşlevsel yetki. Belirli bir işlevi gören bölümlerin o işleve giren konularda başka bölümde çalışanların kararlarını etkileme ve denetleme hakkıdır. Bu konuda önemli olan bir başka konu yetki açısından yönetim tipleridir. Karar verme yetkisinin merkezde toplandığı uygulamalar merkezi yönetim, karar verme yetkisinin örgütün alt seviyesine devredilmesi ise yerinden yönetimdir. F. Amaç birliği. Örgütün ve ilgili birimlerin amaçları açık seçik belirlenmeli ve bunlar birbiriyle uyum içinde olmalıdır. G. Yetki devri. Örgütte yeteri kadar yetki devri olmalıdır. 3. Örgüt şemaları. Örgüt şeması, bir örgütte işler arasındaki ilişkileri belirleyen sistemi ifade etmektedir. Bir örgüt şemasının gösterdikleri ve göstermedikleri şöyle özetlenebilir. A. Örgüt şemasının gösterdikleri. İşlerin ana gruplanma tarzının ne olduğu, pozisyonlar arasındaki ilişkiler ve kimin kime bağlı olduğu, pozisyon ve ünvanları, pozisyonların örgüt içindeki nispi yeri. B. Örgüt şemasının göstermedikleri, yetki düzeyleri, yönetim tarzının şekli, işlerin tanım ve genişliği, fiili iletişim düzeni. Bu yüzden örgüt şemaları yanında ek bazı araçlara ihtiyaç vardır. Bunlara örgüt el kitabı ve örgüt kılavuzu adı verilir. Örgüt el kitabında şemaların göstermediği durumların yanıtları yer alır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Üstlerin genellikle ast konumunda olan kişilere emir ve talimat verme hakkına ne ad verilir? A. Sorumluluk, B. Örgüt, C. Yetki, D. Komuta, E. Hiyerarşi. Yanıt C'dir. Üstlerin astlarına emir verme hakkına yetki denir. 2. Bir örgütte görülen başlıca önemli işlevleri, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri, hizmet ve kurmay görevlerini gösteren tabloya ne ad verilir? A. Örgüt şeması, B. Örgüt kılavuzu, C. Örgüt el kitabı, D. Transkript, E. Hiyerarşik tablo. Yanıt A'dır. Yukarıda geniş olarak yapılan tanımlama örgüt şemasına aittir. 3. Aşağıdakilerden hangisi denetim alanını belirleyen faktörler arasında değildir? A. Coğrafi yakınlık, B. işlerin karmaşıklığı, C. ürün temeline göre bölümlere ayırma, D. yapılan işin niteliği, E. örgüt düzeyi. Yanıt C'dir. Ürün temeline göre bölümlere ayırma işlevsel bir olaydır. 4. Bir örgütte üstün biçimsel olarak sahip olduğu aslarına emir verme hakkını aşağıdaki yetki türlerinden hangisi ifade eder? A. Koordinasyon yetkisi, B. Planlama yetkisi, C. İşlevsel yetki, D. Kurmay yetki, E. Emir komuta yetkisi. Yanıt E'dir. Emir komuta yetkisi üstün sahip olduğu yetki türlerinden biridir. 5. Aşağıdakilerden hangisi örgüt şemasında yer alan bilgilerden biri değildir? A. Fiili iletişim düzeni, B. Pozisyon ve ünvanlar, C. Pozisyonların örgüt içindeki yeri, D. İşlerin ana gruplanma tarzı, E. Kimin kime bağlı olduğu. Yanıt A'dır. Fiili iletişim düzeni örgüt şemasında yer almaz. 6. Karar verme yetkisinin tek bir merkezde toplandığı uygulamaya ne ad verilir? A. Demokratik yönetim, B. Yerinden yönetim, C. Merkezi yönetim, D. Teokratik yönetim, E. Otokratik yönetim. Yanıt C'dir. Örneğin tüm yetkiler genel müdürde toplanmıştır. 7. Örgüt şemalarında gösterilmeyen durumlar aşağıdakilerden hangisinde ele alınır? A. Örgüt broşürü, B. Örgüt bildirisi, C. Örgüt yayını, D. Örgüt radyosu, E. Örgüt el kitabı. Yanıt E'dir. Örgütlenme aşamalarının en önemlilerinden biridir. 8. Başkalarına tavsiyede bulunma hakkı veren yetki türü hangisidir? A. Emir komuta, B. Kurmay yetki, C. İşlevsel yetki, D. Danışma kurulu, E. Yetki devri. 9. Aşağıdakilerden hangisi örgüt şemalarının gösterdiği bilgiler arasında yer alır? A. Pozisyon ve ünvanlar, B. Yönetim tarzı, C. İşlerin tanımı, D. İşlerin genişliği, E. Fiili iletişim düzeni. 10. Coğrafi açıdan çok geniş ve değişik alanlara dağılmış olan işletmelerde hangi bölümleme tekniği kullanılması uygundur? A. Mal temeli, B. Hizmet temeli, C. Bölge temeli, D. İşlevsel temel, E. Hiyerarşik temel. 11. Özellikle birkaç çeşit ve birbirinden farklı mal ve hizmet üreten işletmelerde hangi örgüt yapısı daha uygundur? A. Mal temeline göre, B. Bölge temeline göre, C. Coğrafi temele göre, D. Örgüt temeline göre, E. Klasik temele göre. 12. Karar verme yetkisinin örgütün alt seviyesine devredilmesi şeklinde yönetim biçimine ne ad verilir? A. Demokratik yönetim, B. Yerinden yönetim, C. Merkezi yönetim, D. Teokratik yönetim, E. Otokratik yönetim. Yanıt anahtarı 8B, 9A, 10C, 11A, 12B. Ünite 9. İnsan kaynakları yönetimi. Ünite ile ilgili bilgi. İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri ile bunları etkileyen iç ve dış çevre faktörlerini çok iyi öğreniniz. 1. Giriş. Üretimin temel amacı insan ihtiyaçlarına cevap vermektir. İşletmeler bu ihtiyacı karşılarken insan unsurundan büyük ölçüde yararlanırlar. Çünkü insan üretimin hem amacı hem de vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsan kaynakları yönetimi işletme için gerekli olan insanın sağlanması ve yasalar çerçevesinde etkin bir biçimde çalıştırılması çabalarını içerir. 2. İnsan kaynakları yönetimi kavramı. İnsan kaynakları yönetiminin ulaşmak istediği iki temel amaç vardır. A. İşgörenin bilgi, yetenek ve becerilerinin rasyonel kullanılmasını sağlamak, işgörenlerin işletmeye olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak, verimliliği artırmak. B. İş yaşamının kalitesini yükseltmek. 3. İnsan kaynakları yönetiminin önemi. Günümüzde işletmelerin içinde bulunduğu yoğun rekabet koşulları, İşletmelerin etkin ve verimli bir çalışma yapmasını zorunlu kılmıştır. Çağdaşlığı yakalamanın ve onu kullanabilmenin tek koşulu insan unsurundan yeterli ölçüde faydalanabilmektir. İşgören de kullanılan araçlardan biridir, ancak diğer tüm araçların sağlanması yine ona bağlıdır. Kısaca işletme işlevlerinin tümünde insan faktörü en temel etkendir. 4. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce emek son derece ucuz ve boldu. Ancak daha sonraları bu durum değişmeye başladı ve insan kaynağına verilen önem arttı. 1940'lı yıllarda işletmelerin personel bölümleri örgütün en alt düzeyinde işgörenlerin kayıtlarını tutan küçük bir servis konumundaydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında endüstriyel psikoloji konusuyla ilgilenilmeye başlandı. 1960 ve 1970'lerin başında çıkarılan ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen yasalar, işletmelerde personel bölümlerinin önemini artırdı. 1980 ve 1990'lı yıllarda insan kaynakları işlevlerinin iş gören verimliliği üzerindeki etkileri tartışmasız kabul edildi. 5. İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri. Şunları sayabiliriz. 1. Planlama. İş gücü, plan ve programları, iş analizleri. 2. Kadrolama. Bulma, seçme, yerleştirme, ödüllendirme. 3. Değerleme ve ödüllendirme. Temel ücret, özendiricilik. 4. Yetiştirme ve geliştirme. Eğitim ve kariyer planlama. 5. Endüstri ilişkileri. Toplu pazarlık ve işgören hakları. 6. Koruma. İş güvenliği, işgören sağlığı, iş kalitesi. 6. İnsan kaynakları yönetimini etkileyen çevre faktörleri ikiye ayrılır. A. İç çevre faktörleri. 1. Bireysel nitelikler. İşgörenin ihtiyaçları, beklentileri, motivasyonu, yeterliliği, algılama yeteneği, stresi ve benzeri. 2. İş nitelikleri. İş güvencesi, iş yükü, iş ortamı. 3. Bireyler arası ilişkiler, gruplar ve önderler. 4. Örgütsel özellikler. Yönetimin insana verdiği önem, örgütün büyüklüğü, iş kolu ve gelişme hızı, örgütsel iklim. B. Dış çevre faktörleri. 1. Dış kaynaklar, 2. Rakipler, 3. Yasalar. 7. İnsan kaynakları bölümünün örgütlenmesi. İnsan kaynakları bölümü örgüt içinde genellikle cephe gerisinde, kurmay yardımcı konumundadır. Bölüm uygulamaları fiilen yürüten diğer bölümlere yardımcı olur. A. İnsan kaynakları yöneticilerinin yetki kullanımı. Yetki bir görevin yapılmasını başkalarından isteme hakkıdır. Başlıca 3 tip yetki vardır. 1. Komuta yetkisi. Uygulayıcı bir yetkidir. Yukarıdan aşağı doğru uygulanır ve yaptırım gücü vardır. 2. Kurmay yetki. Uzmanlık yetkisidir. Diğer yönetim işlevlerine uzmanlık ve danışmanlık sağlar. Yaptırım gücü yoktur. 3. İşlevsel yetki. Belli bir konuda uzman olan yöneticiye uzman olduğu konuda yetki sağlar. Yalnız bu yetki belirli bir görevle sınırlıdır. İnsan kaynakları bölümü kurmay bir organ olmasına rağmen insan kaynakları yöneticisi kendi alanında komuta yetkisini kullanır. B. İnsan kaynakları bölümünün örgüt içindeki yeri. Çağdaş işletmelerde insan kaynakları bölümü aşağıdaki rolleri üstlenir. İşletmenin amaç ve stratejilerine uygun insan kaynakları politikası geliştirmek ve üst yönetime sunmak. Saptanan politikalara uygun programlar hazırlamak ve denetlemek. Gelişmeleri izlemek ve uygulamak. İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinin teknik ve rutin yanlarını işlevsel yetkiyle üstlenerek diğer yöneticilerin yükünü hafifletmek. C. İnsan kaynakları bölümünün iç örgütlenmesi. İlk önce bölümün hangi alt birimlerden oluşacağına karar verilmelidir. Alt birimlerin oluşturulmasında organ işlev yaratmaz, işlev organ yaratır ilkesi geçerli olmalıdır. Bu yüzden tüm işletmelerde insan kaynakları bölümünün işlevsel açıdan yoğunluğuna bakmak gerekir. Ünite ile ilgili sorular. 1. İnsan kaynaklarının verimli bir şekilde çalıştırılmasına ve iş yaşamının kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler dizisine ne ad verilir? A. İnsan ve işletme yönetimi, B. İnsan kaynakları yönetimi, C. İnsan yönetimi, D. İşletme yönetimi, E. İşlevsel yönetim. Yanıt B'dir. Tanımlama insan kaynakları yönetimine aittir. 2. Üretimde insan unsuru neden önemli bir yer tutmaktadır? A. Az bulunduğu için, B. Değerli olduğu için, C. Üretimin hem amacı hem de aracı olduğu için, D. Önemli bir maliyet kalemi olduğu için, E. Sürekli sorun olduğu için. Yanıt C'dir. İnsan üretimin hem amacı hem de önemli bir parçasıdır. 3. İnsan kaynakları yönetiminde endüstriyel psikoloji hangi yıllarda önem kazanmaya başlamıştır? A. 1930'lu yıllar, B. 1940'lı yıllar, C. 1950'li yıllar, D. 1970'li yıllar, E. 1990'lı yıllar. Yanıt B'dir. İkinci Dünya Savaşı sırasında tartışılmaya başlanmıştır. A. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz? A. Planlama, B. Kadrolama, C. Pazarlama, D. Koruma, E. Endüstri ilişkileri. Yanıt C'dir. Pazarlama bir işletme işlevidir. 5. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkileri işlevi içinde yer almaktadır? A. Ödüller, B. İş bulma, C. Özendirme, D. Toplu pazarlık, E. Veri toplama. Yanıt D'dir. Toplu pazarlık ve iş gören hakları endüstri ilişkileri işlevi kapsamında yer alır. 6. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini etkileyen iç çevre faktörleri arasında yer almaz? A. Bireysel nitelikler, B. İş nitelikleri, C. Bireyler arası ilişkiler, D. Örgütsel özellikler, E. Yasalar. Yanıt E'dir. Yasalar dış çevre faktörleri arasında yer alır. 7. Aşağıdakilerden hangisi uygulayıcı bir yetkidir? A. Komuta yetkisi, B. Kurmay yetki, C. İşlevsel yetki, D. Mal yetkisi, E. Bölge yetkisi. Yanıt A'dır. Komuta yetkisi uygulayıcı ve zorlayıcı bir yetkidir. 8. İnsan kaynakları bölümünün teknik ve rutin işlevlerin yerine getirilmesinde üstlenmesi gereken yetki türü ne olmalıdır? A. İşlevsel yetki, B. Danışmanlık yetkisi, C. Uygulayıcı yetki, D. Kurmay yetki, E. Komuta yetkisi. 9. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevre faktörlerinden biridir? A. Yönetim, B. Rakipler, C. İş görenler, D. Bireysel nitelikler, E. Yetkiler. 10. Aşağıdakilerden hangisi planlama işlevi içindedir? A. Kariyer planlama, B. Eğitim, C. İş bulma, D. Toplu pazarlık, E. İş analizi. 11. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini oluşturan işlevlerden biridir? A. Pazarlama, B. Finansman, C. Üretim, D. Endüstri ilişkileri, E. Denetim. 12. Aşağıdakilerden hangisi koruma ve geliştirme işlevi içinde yer alır? A. İş analizleri, B. Ödüller, C. İş gören bulma, D. İş güvenliği, E. Kariyer planlama. Yanıt anahtarı 8A, 9B, 10E, 11D, 12D. Ünite 10. İnsan kaynakları yönetiminin temel işlevleri. Ünite ile ilgili bilgi. İnsan kaynakları planlaması, iş gören devir oranı, iş analizi, iş gücü envanteri gibi tanımları iyi öğreniniz. Ayrıca planlama yöntemleri ve işe alıştırma programının içeriği önemli konulardır. 1. İnsan kaynakları planlaması. En genel anlamıyla plan, gelecekte izlenecek yolun önceden belirlenmesidir. Verimli bir çalışma, iyi bir plan yapmaktan geçer. Şimdi bu konuyu irdeleyelim. A. İnsan kaynakları planlamasının önemi. İşletmeler için insan araç değil amaç olmalıdır. Üretim işlevinde emeğin etkin ve verimli kullanımı hayati bir konudur. Bunun için öncelikle yapılması gereken üretim için gerekli sayıda ve gerekli nitelikte iş göreni istenen zamanda ve istenen yerde hazır bulundurmaktır. Bu işlevin adı insan kaynakları planlamasıdır. B. Planlama yöntemleri. Bazıları şunlardır. 1. Delphi tekniği. 2. İleriye dönük kestirim. Geçmişteki bilgilerden yararlanılarak gelecekteki iş gücü hakkında tahmin yapılır. 3. İndeks hesabı. Geçmiş yıllarda izlenen bazı göstergelere göre gelecekteki iş gücü talebinin belirlenmesidir. 4. Kantitatif teknikler. C. Planlamada kullanılan araçlar. Bazıları şunlardır. 1. İş gücü envanteri. Personel mevcudunu ortaya koyar. Mevcut iş görenin sayı ve nitelik olarak özelliklerini ortaya çıkarır, ikiye ayrılır. A. İş gücü beceri envanteri, B. İş gücü genel envanteri. 2. İş gören devir oranı, genellikle bir yıllık hesaplanır. İşletmede bir dönem içinde çeşitli nedenlerle ayrılan iş görenin yüzde olarak oranını gösterir. Şöyle formüle edilir. Hesaplanan dönemde işten ayrılanların sayısı. İ nokta D nokta O. Yüzde eşittir çarpı 100. Dönem başı iş gören sayısı artı D nokta sonu sayısı bölü 2. 2. İş analizleri. İşletmede yapılan birbirinden farklı tüm işlere yönelik bilgilerin toplanması, değerlenmesi ve yorumlanmasıdır. İşletme içinde iş analizi bilgilerinden şu birimler yararlanır. İnsan kaynakları yöneticisi ve iş görenleri, başta üretim yöneticisi olmak üzere tüm yöneticiler, sendikalar, işi yapan iş görenler. A. İş analizlerinin kullanım alanları. İnsan kaynakları planlamasında, işe alınacak kişilerin niteliklerini belirlenmesinde, işe yerleştirme terfi ve atamalarda, eğitimde, değerleme ölçütlerinin saptanmasında, adil bir ücret düzeninin kurulmasında, işçi-işveren anlaşmazlıklarında. B. İş analiz süreci. Şu aşamaları kapsar. 1. Analizi yapılacak işlerin belirlenmesi. 2. Soru formunun hazırlanması. 3. İşle ilgili bilgilerin toplanması. 4. Toplanan bilgilerin değerlenmesi. İş analizleri bilgilerinden iş tanımları ve iş gerekleri oluşturulur. A. İş tanımları. İş analizi bilgilerinden yararlanarak işle ilgili bilgileri belirli bir sistematik adı altında tek bir sayfada toplayan formlara iş tanımı adı verilir. B. İş gerekleri. İş gerekleri, iş değil, işi normal düzeyde yerine getirebilecek iş gören profilini ortaya çıkartır. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.